Ayrım 17.
Sayfa 186. Vücudundan tatlı kokular yayılıyor ve beni sarhoş ediyordu. Benimle bir zaman böyle oynadıktan, aklımı dağıttıktan ve beni karaya vurmuş bir ahtapota çevirdikten sonra eğilip birkaç çizik gösterdi. Bunu da görüyor musun aşikimu Mastrakosta? Bense sadece memelerini görüyordum onun. Evet büyük hanımefendi, evet diyordum. Ama başka bir şey gördüğüm yoktu. Beli tutulmuş gibi iki büklüm kalktım. Bana baktı, gülümsedi. Niçin öyle kamburlaşıverdin aşikimu? Dün gece şarkı söyleyerek konağımın önünden geçerken yaptığın gibi kaldır o Levent vücudunu. Ama nasıl kaldırsın bu herif? Kardeşlerim, pantolonumun düğmeleri fırlayacak gibi. Önlüğüm havaya kalkmış. Utanarak, büyük hanımefendi, affedersin, helaya gidebilir miyim diyorum. Niyetimi anladı ve gülümsedi. Çapkın gözleriyle beni süzdü ve titrek bir sesle, helada ne yapacaksın? Ne yapacaksan burada yap Levent'im. Bir el hareketiyle elbisesini çözdü, iki ucundan tutup açtı. Gözlerim kamaştı. Dinleyenler "Oo, oo!" diye bağırışıyorlardı. Nikolis "Kesin be!" dedi. Sustular. Mastrakos da devam etti. "More kızanlar, hiç çıplak kadın heykeli gördünüz mü? E izninizle işte öyleydi. Necla Hanım'ın vücudu hatta daha güzeldi ve pembe eti içindeki ateşle dalgalanıyordu. Gözlerimi ondan ayıramıyordum ki gel aşikumu gel. Ela al beni. O bıçağınla öldür beni çırpınayım. Ama ayaklarım yere yapışmıştı. Dizlerim titriyordu. Bacaklarını ahırıp divanın üzerine eğildi. Gel. Gel efendim gel diye mırıldandı. Bir an için üşündüm. Re. Re bre. Costa yürü. Kendinden geç. Mahvol. Korkup kaçarsan bir ömür boyu yanarsın. Yakalanırsın bir kere. Göz açıp kapayana üzerine atlıyordum. Vira şeytan alsın beni. Yaralı hayvan gibi iniyordu. Başını kaldırıp beni ısırdı. Fırın gibiydi. Dinleyenlerden birkaçı aman diyerek dişlerini gıcırdattılar. Biri boğuk bir sesle aman yeter bayıldısa. Sus şeytan sopa. Seni öldüreceğim. Ta sesi kot olsun. Kehaya Nikolis kızarmış suratıyla gülümsedi. Pantolonunun önünü düzeltip homurdandı. Anlat bre. Dediğim gibi başkaya, Necla Hanım'ın mobilyaları epey zarar görmüştü. Düzeltip cilalamak bir aydan fazla zamanımı aldı. Yangın ortalığı sarmıştı. Her gece atımı atlıyor, yağmur çamur demeden konağa gidiyor, açık bırakılan arka kapıdan giriyordum. Necla Hanım beni bekliyordu. Güzel kokulu ipek vücudu arzudan yanıp tutuşuyordu. Hiç konuşmadan odada sarmaş dolaş oluyorduk. Birisi, ya o kerata kaymakam? Diye sordu. Onu ben de bir iki defa kadına sordum. Bacaklarını üzerime atıp endişe etme Levent'im onu yatırdım derin uykuda dedi. O sırada bir kadın sesi duyuldu. Açılın yemekler geliyor. Ellerinde içi yemek dolu toprak çanaklarla kadınların geldiği görüldü. Erkekler buraya buraya diye bağırışıyorlardı. Kadınlar neşeyle sabır ve sebat ipomoni diye karşılık veriyorlardı. Sabaha kadar yetecek bol yemek vardı. Kimi eller kadınların popolarına uzanıp okşarken kimileri ıslık çalıp gülüyordu. Ve bu koca adamlar kudurmuş hayvanlar gibi yemeklere saldırdılar. Bu dünyada iyi kötü her şey geçicidir. Kilisenin açılış töreni ve eğlenceleri bitti. Şarkılar ve oyunlar sustu. Ve oturun yiyelim efendi ödesinler de bitti. Hürriyet, adalet, müsavat sevinci de bitti. Efendiler efendi olarak kaldılar. İşçiler de eskiden olduğu gibi işlerine gitmeye başladılar. Bir ayaklanmaya millet canla başla katılmazsa o iş olmaz. Yüzyıllar süren baskıdan bıkıp o an için patlayıvermek de ayaklanma değildir. Halk ya bıkkınlıktan böyle yapar ya da ilgisiz kalır. Milletin daha da zor zehir içmesi iki savaşta, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı, binlerce insanın ölmesi için yıllar geçmesi gerekiyordu. Millet daha çok ezilecek, aç kalacak, sefil düşecek, ihanete uğrayacak ve millet olarak yeryüzünden silinmek tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Ve bir gün içinden küçük bir esnaf olan Arnavut Ali Rıza ile okuma yazması olmayan Arnavut annesi Zübeyde Hanımoğlu Atatürk'ü çıkaracak ve o bu milleti kuracaktı. Şimdi millet bayram yapıyor. Rakı içiyor ve ağzına takılan ne demek olduğunu anlamadığı sloganları belki de korkudan bağırıp duruyordu. Çünkü yüzyıllar süren kültürsüzlük, ezilme, sömürülme ve boş inanç halkın sağduyusunu boğmuş, ruhunu ve beynini kurutmuş, onu robot haline getirmişti. Daha sonra Türklerin atası diye anılacak olan ve okulda adına Kemal denen fakir çocuğu Mustafa Fesleri ezdi. Tekkeleri ve feraceleri yaktı. Hocaları astı. Okullar kurdu ve halkı düşünebilmesi için okuma yazma öğrenmeye zorladı. Türkiye'yi kurtardı. Ama vakitsiz öldü ve planları ortada kaldı. Diğerleri ya korktular ya da istemediler. Kendi çıkarlarını halkın çıkarları önüne koydular. Ve ihanete uğrayan halk yeniden talihsizliğe düştü. Salı sabahı despotu ve yeğenlerini uğurladılar. 6 kürekli kayaya binip Halikarnassos'un yolunu tuttular. Ev sahipleri mutlu bir halde verandada oturuyorlardı. Yalnız Alkiviadis'in içinde belli belirsiz bir üzüntü vardı. Çünkü bütün bu hareketlilik, sohbet, eğlence keyfi onun yalnızlığı ve çaresizliği için geçici bir çözümdü. Anneleri 3 oğlu ile kızına ve 2 gelinine baktı. Çocuklarımla konuşmak istiyorum. Salona geçelim. Sıcaktır orası anne, dedi Nikolas. Ama yine de sen nasıl istersen. Kalktılar. Merdivenleri çıktılar. Büyük salona girip oturdular. Büyük hanımefendi hemen konuya geçti. Sizinle iki mesele hakkında konuşacağım. Kefaluka çiftliği hakkında. Babanızın koymuş olduğu 5 yıllık zaman doldu. Ve çiftliği Emine teslim etmek zamanı geldi. Nikolas, teslim edelim dedi. Şimdi hepimiz bir aradayız. Halikarnassos'a gidelim, teslim kağıtlarını hazırlayalım. Kadın, öyle olsun dedi. Biraz durdu. Bir şey daha söylemek istiyordu ama dili sürçmüştü. Tekrar konuştu. Hiçbirinizin bilmediği bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi artık bir mana ifade etmese de babanızın Emine ne kadar değer verdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Elbisesinin üzerine sarkan siyah başörtüsünün ucuyla hafifçe yüzünü sildi. Bir gün babanız bana, bu Emin, Maria eşi az bulunur bir gençtir. Bize olan bağlılığı ve sevgisi bir yana, verdiğim her işi mükemmel olarak yapıyor. Kızımız Eleni yaşasaydı, Mirto'yu Emin'le evlendirirdim, dedi. Mirto'nun ağzından öksürüğü andıran bir ses çıktı. Bütün vücudu titredi, ayağı fırladı ve odadan çıktı. Hepsi şaşırdılar, birbirleriyle bakıştılar. Anneleri sordu, ne oldu, niçin Mirto böyle yapıp çıktı? Alkiviadis, beni bağışla anne dedi. Ama bana öyle geliyor ki Mirto alındı. Böyle güzel bir ağa kızının bir yörük ile evlenmesi. Mirto isteseydi istediği aristokrata varırdı. Onu bir küçük doktora verdiniz. Thomas kötü adamdır demiyorum ama yine de. Ve görüyoruz söylemiyor ama mutlu değil. Babanız zenginliğe değil insanlığa değer verirdi. Ben de babanıza senin gibi öyle deyince bana güldü ve ama Maria ben de süngerci çocuğuyum. O da süngerci. Ben zenginlikten çok insanlığa bakarım ve Emin insandır. Thomas'a gelince, küçük bir doktordur doğru ama senin de söylediğin gibi gençtir ve ciddidir. İyi doktor olacaktır. Saygılı ve sabırlı insandır. Mirto'nun acayipliklerine katlanacaktır demişti. Biraz sustu. Nikki'ye döndü ve tatlı bir sesle, güzelim Nikki, git bak lütfen Mirto ne yapıyor? Söyle ona burada bulunmasını istiyorum. Çünkü ciddi bir şey söyleyeceğim. Her zaman yardıma hazır Nikki çıktı ve az sonra dönerek Mirto'nun banyo yapmak için mağaraya gitmiş olduğunu söyledi. Alkiviadis hafifçe gülerek bu ona iyi gelir dedi. Seni dinliyoruz anne. Senden bahsedeceğim Alkiviadis. Benden mi? Ama madem ki öyle kim seni durdurabilir? Annesi hemen söze başlamadı. Oğluna, sarı saçlarına ve sakalına, birçoğununki gibi tatlı bakışla deniz mavisi iri gözlerine baktı. Heyecanından ve sevgisinden hiçbir şey belli etmedi. Çocuklarımın aile işlerine karışma hoşuma gitmiyor. Bununla beraber anneniz olduğumu, ailemizin adını korumak gerektiğini ve bundan sorumlu bulunduğumu da unutmuyorum. Eğer bir gün insanların sizin hakkınızda çirkin konuştuklarını duyarsam, size samimi söylüyorum o zaman ölmeyi tercih ederim. Ne siz çocuklarıma ne de sizin çocuklarınıza ailemizin adını çamura bulamalarına yani milletin ağzına düşmelerine izin vermeyeceğim. Çocukları annelerinin bütün sözlerine katıldıklarını ve babalarının adının onlar için de kutsal olduğunu belli etmeye çalıştılar. Kadın o zaman daha yüksek sesle madem ki öyle dedi o halde niçin ona saygı göstermiyor onun gibi hareket etmiyorsunuz? Çocuklar itiraz ettiler. ağlara yakışacak şekilde hareket ettiklerini, insanlara iyi davrandıklarını ve herkes tarafından sevilip sayıldıklarını söylediler. Anneleri başka türlü düşünüyordu. Zenginliklerini artırmaya çalışmadıklarını ve bu zenginliği elde tutmak için itina göstermediklerini ve dahası başka kadınlarla düşüp kalkarak babalarının adını ve annelerinin şerefini lekelediklerini. Aris bu hayran olunası anne karşısında utandığını hissediyordu. Gülizar ile olan ilişkisini duymuş muydu yoksa? Annesinin yüzüne bakmaktan kaçınıyordu. Gülizar'ı çiftliğe almayacaktı. Şehvetin ve sevişmenin tadını almış olduğundan ona Bodrum'da bir ev tutacaktı. Nikolas da Katinio ile olan kendi macerasını hatırlamıştı. Ama mazereti hazırdı. Babasının adını yaşatmak için çocuğu olsun istemişti. Görünüşte kıl kıpırdamayan, tatlı tatlı gülümseyen Alkiviadis altın tabakasını açtı. Adının baş harflerini taşıyan altın takımına bir sigara takarak yaktı. Yakarken de yan gözle karısına baktı. Katerina'nın yüzü kasılmış ve siyah gözleri bir noktaya dikilmişti. Uzun gür saçları abonoz gibi parıldıyordu. Alkiviadis, gebelik onu daha da güzelleştirdi diye düşündü. Ve kanının arzuyla karıncalaştığını hissetti. Annesi, bir ağanın hakları vardır diye sözlerini sürdürdü. Ama görevleri de vardır. Halktan biri uygunsuz bir iş yapsa, halk bu dersin. Omuzlarını kaldırır geçersin. Ama sizler, İraklis Mandakasa'nın çocuklarısınız. Ve bütün milletin gözleri sizde. Seninki davranış değil Alkiviadi. Milletin ağzı var, konuşuyor. İnanmadım. Ta ki gözlerimle görünceye kadar. Ne gördün anne? Hoşuna gitmeyen ne yaptım? Kadınlar ve kızlarla biraz çokça uğraştımsa bunu bulunduğum mevki öyle gerektirdiği için yaptım. Ailenin reisiyim. Senin beni yanlış anlamaman gerekirdi. Her hareketimi, her sözümü durmadan takip edenler yanılıyorlar. Seni de etkiliyorlar. Katerina, benim söylemek istiyorsun diye patlayıverdi. Öyle işte, annemle konuştum. Sen işlerini ustalarına ve kahyalarına bırakmışsın. Senden çalıyorlar. Senin umrunda değil. Beni, karını gördüğün yok. Bütün o kadınlarla beni rezil ettin. İnsanların yüzüne bakamıyorum. Çünkü ne düşündüklerini biliyorum. Benim için hayatı çekilmez hale getirdin. Bunları anneme söyledim. Kendisini zor tutan Alkiviadis gülümseyerek yumuşak bir sesle konuştu. Yanılıyorsun Katerina. Senin hayal gücün, sinirlerin ve tedavisi mümkün olmayan kıskançlığın her şeyi büyütüyor. Şüphecilik senin ikinci tabiatın haline geldi. Çoğu kere kendi evimde, bu adada serbest olmadığım, takip edildiğim duygusuna kapılıyorum. E olmaz vallahi böyle muameleye layık değilim. İzin de vermem, yeter. Katerina soğukkanlılığını kaybetti. Bağırarak ellerini kollarını sallamaya, kadınların isimlerini saymaya başladı. Gerginlikten, ihtiras ve kızgınlığından gözleri kıvılcımlar saçıyordu. Bu iri kara gözlerde nefret okunuyordu. Sakin yüzü kızgınlıktan kızarmış olan Alkiviadis ona bakmadan ''Senin gibi kendimi kaybetmek istemiyorum.'' diye konuştu. ''Dedim ya, huy edinmişsin. Tabii bir de karakter ve terbiye meselesi bu ve benim sana saygım var. Görüyor musunuz, beyefendi hem beni kışkırtıyor hem de saydığını söylüyor.'' diye bağırdı Katerina ve elini şiddetle masaya vurdu. ''Beni ne zaman saydın beyefendi ve terbiyeme gelince seninkinden aşağı değildir.'' Alkiviadis hafifçe omuzlarını silkti. Bir şey söylemedi. Nikki Katerina'ya sarılmış, onu yatıştırmaya çalışıyordu. Bu halinle heyecanlanman iyi olmaz Katerina. Bırak beni Nikki lütfen. Bugün artık her şey açıklığa kavuşmalı son olarak. Ya iyi bir eş ve baba olur ya da... Anneleri yumuşak bir sesle Katerina dedi. Durumunu anlıyorum ama senden rica ediyorum. Bizi yalnız bırak, konuşalım. Karşı çıkarak işleri kötüleştirme. Bir anne olarak vazifelerin var. Hem sadece bu değil Nikki. Odanıza gidin, rica ediyorum. Kalktılar. Katerina kapıda başını çevirip dedi ki, benim vazifelerim olduğunu söylüyorsun anne. Kabul ediyorum ve onları yerine getiriyorum. Ama beyefendinin vazifesi yok mu? Çıktı ve büyük hanımefendinin tabii var ama bunu bilmesi gerek diyen sözlerini belki de duymadı. Kimsenin sesi çıkmıyordu. Nikolas ve Aris meselenin sadece Alkiviadis ile ilgili olduğunu görüp rahatlamışlardı. Ve Alkiviadis üzgün bir halde, ''Nasıl oldu da bu kötü durumlara düşmeyi başardık? Ona ne oldu bilmiyorum. Kıskançlık, sinir, histeri, bağırıp çağırmalar, yanılma üstüne yanılma, kötülük. Bazen benden nefret ediyor diye düşünüyorum. dedi. Düşün Alkibiyedi, bütün bunlara sebep belki de sensin. Size açıkça söylüyorum. Senin başka kadınlarla yaptığını babanız bir kere bile yapmış olsaydı gözümden düşerdi. Ve ben de dünyanın en mutsuz kadını olurdum. Bağışla anne, ama aşırılığa kaçıyorsun. Gururun yüzünden yumuşamak elinden gelmiyor. İnsanların zaaflarını görmezden gelmek gerek. Affetmek gerek. Babanızın zaafları yoktu. Onları yenmişti. Onları hükmü altına almıştı. Ama hepimiz aynı hamurdan değiliz. İhtimal pek çok insan böyle monoton bir hayattan hoşlanmıyor. Ve dayanamıyorlar. Zaaflarına kapılıyorlar. Öyle yapıyorlar diye onları defterden silmek mi gerek? Başkalarının kurallarına göre yaşamak hangi mantığa, hangi hukuka sığar? Bunlar mazeret değil Alkibiyedi. Katerina güzel bir kadındır. Senin için en güzel ağa kızını seçtik. Senin de hoşuna gitti. Senin zayıf tarafını bildiğimizden en güzelini seçtik. Şimdi ise ona ne kadar saygı gösterdiğin ortada. Bana haksızlık ediyorsun anne. Beni böyle suçlayacak ne yaptım? Katerina'yı seviyor ve sayıyorum ben. Haksızlıkmış, duydunuz mu? Son bir kere her şeyi iyice konuşmak için Katerina'yı odadan çıkardım. Bana söyler misin Alkibiyedi, perşembe gecesi kimin yatağındaydın? Perşembe mi? Tabii kendi yatağımda. Gözlerime bak ve iyi düşün. Perşembe gecesi nerede yattın? Ama dedim ya, kendi yatağımda. Alkibiyedi, yalan söylemek sana yakışmıyor. Kardeşlerine de. Bana açıkça söyle. Kendi yatağına girmeden neredeydin? Yeni Turan ve diğer saçmalıklar için yapılan o büyük eğlence bitmiş, millet dağılmıştı. Sen yalnız kaldın. Nereye gittiğini hatırlıyor musun? Onunla sanki hala bir çocukmuş gibi konuşuyordu. O anda oğlu bu büyük adanın, Bodrum'daki kervansarayın ve diğer çiftliklerin sahibi ve ağası değildi. Annesinin çocuğuydu. Alkibiyedis de sert ve saygıdeğer bir öğretmenin karşısında bir öğrenciymiş gibi hissediyordu kendisini. Yavaş hareketlerle sigara çıkarıp yaktı. Kardeşine baktı. Aris ile kaldım. Öyle değil mi Ari? Küçük kardeşi sesini çıkarmadan başını salladı. Ya onun yanından ayrılınca? Katerina kıskançlık ve ümitsizlik krizine kapıldı. Küçük bir çocuk gibi ağladı. Onu teselli ettim. Benim odamda yattı. Beni uyku tutmadı. Pencerede durmuş düşünüyordum. Galiba babanızın ruhuyla konuşuyordum. Tam o sırada seni gördüm. Verandanın merdivenlerini indin, misafir evlerine gittin. Emin değilim ama despotun o edepsiz ziyanlarına gittin sanıyorum. Onları evimize getirdik. Bizi utandırdılar. Abartıyor muyum? Nikolas, ama ne zaman oldu bu dediklerin? Diye sordu. Size yemin ederim haberim yoktu. Alkibiyedis başını çevirip ona baktı. Gözlerinde ve dudaklarında alaycılık vardı. Sonra yine o ciddi ve yumuşak haline büründü. Haberin yoktu. Çünkü bir şey olmadı. Annesine döndü. Yorgundum, başım dönüyordu. Mağaraya kadar bir gezinti yaptım. Orada biraz oturdum, sonra gelip yattım. Yemin ederim. Madem ki penceredeydin, döndüğümü görmüş olmalısın. Görmedim. Sustular. Alkibiyedis annesinin yanıldığını düşünüyordu. Yarı karanlıkta Aris'i görüp Alkibiyedis sanmıştı. Katerina'ya yanımda gelmesini söyledim. Çocukları da getir dedim. Benim yanımda ya da Aris'in evinde kalacaklar. Sana bir koca ve baba olarak durumunu düşünmek için zaman vereceğiz. Doğru olanı bulacağından eminim. Şimdi gel, karını ve çocuklarını evine götür. Nikolas, doğru düşündüğünü sanıyorum anne, diye konuştu. Ufak tefek tatsızlıklar çabuk unutulacaktır. Aris, kapım size açıktır dedi. Katerina'yı da Nick'i kadar severim. Nikolas düşündü. Ben yırttım ve sakalını okşadı. Sigara yaktı, gülümsedi. Coutinho kızıyla yaşamış olduğu o dizginsiz, tadına doyum olmayan erotik bayramı hatırladı. Hafifçe öksürdü. Oturduğu yerde kıpırdayıp daha iyi yerleşti. Alkibiyedis'in bütün diyebileceği, korkarım Iraklis gelmeyecek oldu. Arkonisos'u çok seviyor. Iraklis büyük çocuktur. İsterse kalır ama sen ona kötü örnek olma dedi annesi. Ve hafifçe gülümsedi. Alkibiyedis, nasıl isterseniz öyle olsun dedi. Yorulmuş, sıkılmıştı. Halbuki yalnız olmaktan hoşlanıyordu. Karısının mızmızını duymamak ve kendi kendisinin efendisi olmak. Aklı Kondesa'ya, Kastrula'ya ve Zehra'ya gitti. Ne yazık ki Gülizar'dan hava almıştı. Aris ona elde edeceğini söylemişti. Nerede? Çiftlikte mi? Bütün bu olanlardan sonra bu konuyu da konuşmak gerekiyordu. Aris, ne zaman gidiyoruz diye sordu. İşler bizi bekliyor. Annesi yarından sonra dedi. Hazırlanması için Katerina'ya vakit vermemiz gerek. 2 gün sonra anneleri Nikki, Katerina ve Iraklis hariç diğer çocuklar Theodosius'in kayığına binip Gümüşlü'ye gittiler. Nikolas, Alkiviadis, Aris, Mirto 6 kürekli kayığa binmiş Halikarnassos'a gidiyorlardı. Mirto Nisiros'a kocasına gidecekti. Kayık rıhtıma bağlanırken baş yardımcılar efendilerini selamladılar. Alkiviadis öteki kayıktaki annesi duyacak şekilde adamlarına, işlerine ve işçilere bakmalarını 3-4 güne kadar kardeşlerinin de geleceğini söyledi. Birden çatlak bir ses duyuldu. Yaşasın büyük ağa Alkiviadis Mandakas! Kara kuştu bu. Anneleri ve Katerina hariç herkes güldü. Handa Emin'i göremediler. Onun bir gece kaldıktan sonra atına atlayıp gittiğini söylediler. Aris, araziye gitmiştir dedi. Adam gönderip çağırtalım. Alkiviadis yardımcılarından Asimomitis Gümüşburun. Ahmet Topaloğlu'na Gümüşlü'ye adam gönderip Bodrum'da beklediklerini bildirmek ve Emin'i çağırtmak için emir verdi. Hemen gelsindi. Bir atlı gidip döndü ve acayip haber getirdi. Emin bir gün bir gece kalmış, bazı eşyalarını hayvanlara yüklemiş, tek bir şey söylemeden atına atlayıp gitmişti. Alkiviadis, hemen Kefalukaya adam yolla dedi. Adam dönüp gelince Emin'in o taraflara adım atmadığını söyledi. O halde ne oldu? Yer yarıldı da içine mi girdi? Emin'in böyle acele ve acayip şekilde ortadan kaybolması akıllarını kurcalıyordu. Ya başına bir şey geldiyse? Atından düştü de yaralandı mı? Eşkıyaların o meşhur Kerimoğlu'nun eline mi düştü? Ama bu Havlut babalarının dostuydu ve çoktandır o taraflar rahatsız etmemişti. Aris, biz işimize bakalım dedi. Emin bugün yarın ortaya çıkar. Kaymakamın konağına giderek başkatip İlhami Sancar Efendi'yi buldular. Ona okkalı bir bahşiş verdikten sonra kağıtları hazırlamasını rica ettiler. Kefalıka çiftliği Adeloğlu Akifoğlu Emin'in olacaktı. Ertesi gün Nikolas ve Aris ceplerinde kağıtlar atlarını atlayıp kendi mülklerine gittiler. Alkiviadis rahat bir nefes aldı. Hafiflemiş, düşünceleri ve üzüntüleri dağılmıştı. Yaveri Asimomitis'i ve kâdibi Yorgakis'i çağırdı. İş hakkında biraz konuştular. Katibin verdiği paraları teslim aldı, defterleri kapattı. Bir ara gözden geçiririm, dedi. Mağazalara gitti. Kondesa ile diğerleri için hediyeler satın aldı. Kayığa bindi ve odasına döndü. 1-2 hafta geçti. Emin'den haber yok. Aris civar köyleri dolaşıp soruşturdu. Boşuna. Boğulacak gibiydi. Köylere tellal çıkardı. Iraklis Mandakas'ın evlatlığı Akifoğlu Emin'in nerede olduğunu bilen Aris Efendi'nin Gümüşlük kıyısındaki konağına gelsin. İyi para alacaktır. Günler geceler geçiyor, haber çıkmıyordu. Yer yarılmış, içine girmiş Emin. Üzüntüleri daha da artıyordu. Aris Bodrum'da ev tuttu, adaya gidip Çerkes kızı Gülizar Hanım'ı getirdi. Kardeşi sakalını okşayarak güldü ve dedi ki, ben tecrübeli bir büyüğün olarak sana şunu tavsiye ederim. Yeşil gözlü Çerkes kızına dikkat et. Haberin bile olmadan seni avlunun içine alıverir. Aris'in yüzünde tek kas oynamadı. Onunla da mı yattın yoksa? Diye mırıldandı. Sana onu istediğimi söylemiştim. Öyle yapma kardeşim.